Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Türk Tarihinin İzinde programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Selçuklu'nun izindeyiz biliyorsunuz bu haftada sevgili dinleyicilerimiz programımızda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam hep yaptığımız gibi önce soruları, yorumları ve kitap armağanımız için dinleyicilerimize ben telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından sohbetimize başlayalım. Önemli bir konuya geleceğiz. Malazgirt Zaferi'ne doğru yaklaştık geçen haftadan Güray Hocam. Çok basit dinleyicilerimizin kitap armağanı için yapması gereken ilk arayan dinleyicimize armağan ediyoruz kitabımızı. Telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz de tttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitabı armağan ediyoruz bizi ilk arayan dinleyicimize?
Bu hafta Sultan 1. Alaaddin Keykubat Devri, Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi adlı eseri Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Bir el kitabı mahiyetinde olan bu eser, genel okuyucu için gerçekten güzel bir baskıya sahip ve içerisindeki bilgilerde en önemli Selçuklu hükümdarlarından ve Türk tarihinin büyük hükümdarlarından birisi olan Alaaddin Keykubat dönemini anlatıyor. 2003 yılında çıkmış olan bu eseri hediye ediyoruz.
Evet, bir de tekrarlayayım hocam. Sultan 1. Alaaddin Keykubat Devri, Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi 1220-1237, yani 17 yıllık bir süreci kapsayan keyifli bir kitap. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Sohbetimize başlayacağız şimdi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam Sultan Alparslan'ın seferlerine giriş yaptık geçtiğimiz programlarımızda. Orta Doğu'daydı Sultan Alparslan, fakat bu esnada Romen Diyojen'in bir hareketi başladı. Gelen Malazgirt Zaferi'ne gelen süreçte başlayalım isterseniz.
Evet, Romen Diyojen Anadolu'da Türk fütuhatının başladığını takip ediyordu ve göreve geliş gayesi de Anadolu'daki Selçuklu Türk tehlikesini ortadan kaldırmak idi. Nitekim kraliçe durumunda bulunan Evdoksiya, 3 tane oğlu olmasına rağmen bir general ile evlenmek suretiyle onu imparatorluk tahtına geçirmiş ve Romen Diyojen'e Anadolu'daki Bizans için tehdit olan Türk fetihlerini önlemesi talimatını vermişti. İmparator Romen Diyojen daha önceden Balkanlarda Peçenek Türklerine karşı vermiş olduğu başarılı savaşlarla nam yapmış bir generaldi. Balkanlardaki bu önemli Türk tehlikesini yakından bilen bir general olması yanı sıra böyle bir tecrübeyi Anadolu'da Selçuklulara karşı da Bizans'ın kullanmak istediğini anlıyoruz. Aynı zamanda Romen Diyojen'in kendisinin bu namlı kişiliği, tabii askeri tecrübesinin Selçuklu Türklerine karşı Bizans'ı ayakta tutabilecek yegane bir seçenek durumunda kaldığı da anlaşılıyor. Çünkü çocuk yaştaki prensler tahta geçseler bile devleti yönetecek bir tecrübeye sahip değiller. Evdoksiya'nın bu kararı vermesinden sonra Romen Diyojen hızla devleti düzeltme yönünde tedbirler aldı. Bizans açısından baktığımızda gerçekten de Anadolu seferlerinin 1071'e kadar 3 defa Romen Diyojen'in bizzat Anadolu'ya sefere çıktığını, çok yakın bazı komutanlarını, adamlarını Anadolu'ya görevlendirmek suretiyle Sivas'a kadar olan bölgede, Suriye'ye kadar olan bölgede, Doğu Anadolu'da çeşitli kale ve şehirleri yeniden Bizans'ın eline geçirmek, Bizans'a bağlamak amacıyla planlar yaptığını görüyoruz. 1068 yılında tahta geçtiği yıl hemen Anadolu seferine çıkmış, Suriye'ye kadar inmiş, Halep ve çevresini, kuzeyde de Erciş'e kadar gelmiştir. Bizans açısından bu sıra dışı bir uzun seferdir. Yani uzaklık açısından baktığımızda bu bölgenin bu tarihler itibariyle Bizans'tan çıktığını da anlıyoruz kontrol açısından baktığımızda. Bölgedeki gerek Müslüm gerekse gayrimüslim unsurlar, yani Müslüman ve gayrimüslim toplum Bizans'tan kopmuş bulunuyordu. Roman Diyojen gerçekten burayı kendisine yeniden bağlamayı başarmış görünüyor. 1069 yılında ise sefere çıkış gayesi bellidir. Sultan Alparslan'ın emriyle hareket eden Türk komutanlarının Roman Diyojen döner dönmez tekrar bu bölgeye gelmek suretiyle, hatta Orta Anadolu'da da ilerlemek suretiyle Kayseri'ye kadar olan bölgeleri yeniden ele geçirmeleri üzerine Roman Diyojen bu bölgeye, Sivas'a kadar olan Orta Anadolu sahasına yeniden kendi adamlarını göndermiştir. Bu gönderdiği komutanlardan ikisi çok meşhurdur. Birisi sonradan Müslüman olmuştur, Fileretos isimli bir komutan. Bir diğeri ise Manuel Komnen'dir. Bu iki komutan birbiri ardınca sefere çıktılar. Ancak Sivas çevresinde birinci karşılaşmada galip gelmelerine rağmen 1070 yılındaki ikinci seferde bu iki komutan mağlup olarak Türk komutanlarına esir düştüler. Türk komutanlarından Erbasan ile Ersığın beyler Sultan Alparslan'la arası iyi olmadığı için bu esirleri serbest bıraktılar ve onlarla birlikte Bizans yolunu tuttular. Çünkü Sultan Alparslan bu iki komutanın cezalandırılması için bir başka Türk beyini görevlendirmişti. Bu da Afşin Bey'di. Afşin Bey Sivas'a geldi. Orta Anadolu'da Kayseri üzerinden ilerleyerek bugünkü işte Sakarya nehri boylarınca Çatalca'ya kadar olan bölgede hem Manuel Komnen'i, Fileretos'u hem de bu kaçkın durumunda bulunan iki beyi yakalamak için çaba gösterdi. Bizans'a sığınmacı olarak iltica ettiler bu iki bu,
ikisi
bey.
Hocam. İki
hocam. Erbasan ve Ersığın beyler. Böylece Selçuklu Devleti'nin ne kadar büyük bir devlet durumuna geldiğini de anlıyoruz. Yani bir başka komutanı veya beyi ordusuyla, askeriyle birlikte eğer bir yanlış yapmışsa bunun cezasını verebilecek büyük bir devlet durumundadır. Gerçekten de hem Bizans ordusunu hem de kendi beylerini takip eden büyük bir orduyla Afşin Bey'in geldiğini görüyoruz.
Hocam burada şunu da belki vurgulamak lazım. Büyük bir devlet haline gelişti öyle çok uzun bir zaman zarfında değil devletler için. 25-30 sene içerisinde 1040'da kurulduğuna göre değil mi hocam? Yani kısa bir sürede büyük bir devlet haline geliyor.
Evet, büyük bir potansiyele sahip olduklarını gösteriyor bu da. Nüfus açısından Türkmenlerin, Türklerin ne kadar geniş bir coğrafyada yayıldıkları halde hızlı hareket edebildiklerini, güçlerini koruduklarını ve bu coğrafyayı aynı zamanda kendi ellerinde tutabilecek askeri ve siyasi manevralara sahip olduklarını gösteriyor.
Evet hocam, Afşin Bey peşlerinde.
Afşin Bey dönüş yolunda Ankara'ya, Kayseri'ye, Konya'ya uğradı. Hatta bir rivayete göre o, Roman Diyojen'in takibatına maruz kalmamak için yolunu değiştirerek hareket ediyordu. 1069 yılındaki sefer sırasında da Roman Diyojen Afşin Bey'in peşine düşmüş. Ancak o Roman Diyojen Sivas'a gittiği sırada Kayseri üzerinden Konya'ya, Konya'dan Denizli'ye kadar olan bölgeyi ele geçirerek bir süre için buralarda kendisi beyliğini sürdükten sonra Çukurova üzerinden, Suriye üzerinden Selçuklu başkentine doğru dönmüştür. Dolayısıyla Anadolu'daki Türk akınlarının keşif akınları mahiyetinde olmakla birlikte yer yer böyle kısa süreli de olsa kalıcı bazı sonuçlar da ortaya çıkardığını görüyoruz. Roman Diyojen'e karşı Roman Diyojen kuzey bölgesinde sefer yapınca Türk beyleri güneyden sefer yapıyorlardı. Roman Diyojen güneye sefer yaparsa da kuzeyden sefer yapıyorlardı. Dolayısıyla Roma ordusu açısından şöyle bir handikap vardı. Önlerindeki en önemli çıkmaz nokta şuydu. Anadolu coğrafyası çok geniş bir coğrafya olduğu için Türkler büyük Roma ordusu hangi yoldan giderse tersini izleyerek onu arkadan çevirmek suretiyle önü alınmaz bir harekat ya da sefer taktiği uyguluyorlardı.
Hocam çok hızlı oldukları için herhalde.
Bu tabii ki teçhizat yapısı itibariyle Roma ordusundan çok daha hafif ve süvari merkezli bir orduya sahip olduklarını gösteriyor. Yaya ordusu değil de hafif teçhizatlı, zırhları hafif olan bir süvari ordusu, atlı birliklerden oluşan hafif teçhizatlı bir ordu. Hareket kabiliyeti çok hızlı oluyordu ve ağır silahlarla donatılmış Roma komutanlarının, düklerinin veya işte o zaman için söyleyecek olursak strategios dediğimiz generallerinin ordusunun yanında Türk beylerinin, Türkmen beylerinin kuvvetleri çok daha hafif akıncı birliklerine dayanmaktaydı. Malazgirt Savaşı, Malazgirt Kalesi önlerinde olmuştur. Bugünkü Muş ilimizin sınırları içerisinde bulunan Malazgirt Ovası'nın bittiği noktada bugün de hala kalıntıları olan, ayakta burçları bulunan büyük bir tarihi kaledir Malazgirt Kalesi. İslam kaynaklarında Malazgirt kelimesi Menzigert şeklinde de geçer. Yani Arapça kaynaklarda Manzigert şeklinde ifade edilir. Avrupa kaynaklarında da Menzigert şeklinde C ile yazıldığı da olur G'nin. Sonuçta aynı kelimedir. Malazgirt Kalesi Anadolu'nun Doğu Anadolu bölgesinde en önemli geçit noktalarından birini tutuyordu. Anadolu'nun fetih kapılarından birisiydi. İşte böyle bir şehri ve kaleyi Sultan Alparslan zamanında Ani'nin fethinden sonra fethedilen kaleler arasında görüyoruz. 1067 yılında Sultan Alparslan Malazgirt, Erciş, Ahlat bölgesinden güneye doğru bir sefer yapmak suretiyle aslında Roman Diyojen tahta geçtiği yıl Anadolu'nun Doğu Anadolu bölgesindeki böyle önemli kaleler Sultan Alparslan'ın yapmış olduğu seferle birlikte tamamen Selçuklu Devleti'ne bağlanmış görünüyor. Roman Diyojen'in Anadolu seferi de belki bu gibi sebeplerle irtibatlı olarak yapılıyordu. Dolayısıyla Sultan Alparslan 1070 yılına geldiğimizde Anadolu'nun artık yarısının kendisinde olduğunu, komutanlarının da Batı Anadolu'ya doğru ilerlemekte olduğunu bildiği için kendisi başka bir amaçla sefere çıkmış bulunuyordu. Suriye ve Mısır seferi. 1070 yılında Sultan Alparslan'ın...
Yani Fatimilerin üzerine hocam.
Evet, Fatimiler üzerine.
Evet.
Fatimi Veziri Hasan'ın daveti üzerine Kahire'ye bir sefere çıkmak için Halep üzerinden yola çıktığını görüyoruz. Halep'i de Roman Diyojen'den geri aldığını anlıyoruz bu sefer sırasında. Ve Halep'ten bir günlük mesafe güneye doğru yol almışken bir haber almıştır. Bu habere göre Roman Diyojen Kayseri'den doğuya doğru ilerlemekte, Selçuklu topraklarına girmiş bulunmaktadır. O halde hızlıca geri dönmesi gerektiğini anlamıştır ve Roman Diyojen'le derhal bir elçilik heyetiyle görüşme sağlamaya çalışmıştır. Bir taraftan da Ahlat'a gelince ordusunun önemli bir kısmını terhis ettiğini görüyoruz. Bunun sebepleri var. Sultan Alparslan neden Kahire ordusunu değiştirdi?
Hocam burası önemli, evet.
Taktik olarak, stratejik anlamda da büyük bir orduyla savaşmak için yeniden bir plan yapması gerektiğini anlamış bulunuyor. Çünkü çölde savaşacak orduyla, Fatimilere karşı savaşacak orduyla, Bizans generaline karşı ya da imparatoruna karşı savaşacak ordu arasında hem taktik anlamda hem de teçhizat anlamında bir farklılık olması gerektiğini anlıyor. Bir diğer taraftan da ordusunun içerisinde hala güvenemediği kişiler olduğunu düşünebiliriz ki bu yönde de değerlendirmeler var.
Geçen programımızda da hocam orduda büyük bir tasfiyeye gittiğini, değişikliğe gittiğini, evet, isyanlar sebebiyle vurgulamıştınız. Hala
özellikle
devam.
Özellikle 1069 yılında, yani bir yıl öncesinde yenilediği bir ordu var. Aslında Mısır'a gittiği ordu yeni kurmuş olduğu bir orduydu. Kavurt olayından sonra Sultan Alparslan ordusunu tasfiye etti, terhis etti. Ancak bu sırada, yani Malazgirt öncesinde de ikinci bir terhis daha görüyoruz. Bu terhis sırasında ordusunu yenilediğini de anlıyoruz. Yeniden orduya kayıtla asker de almıştır. Yani savaşa henüz çıkmadan önce, Mart ayında Malazgirt önlerine gelmeden önce Ahlat civarında ordusunu yenilediğini anlıyoruz. Diğer taraftan da Rey'den haberleşmek suretiyle imparatorun doğu seferine çıktığını, bir karşılaşmanın kesin göründüğünü izah eden haberleşme yaptıktan sonra merkezde, başkentte ailesini Vezir Nizami Mülk'e emanet etmiştir ve muhafız kuvvetleri de bırakmıştır. Sultan Alparslan'ın artık bazı kararları vermek zorunda olduğunu anladığını ifade edebiliriz. Çünkü haberleşmelerini sürdürüyor Romen Diyojen'le. Romen Diyojen'in niyetini anlamak istiyor bu haberleşmeler sırasında. Çok kritik sorular soruyor elçiler aracılığıyla. Barış için ne istiyorsanız yapalım şeklinde tekliflerde bulunuyor. O ise barış ancak Rey'de olur. Atlarımı orada otlatırken anlaşırız şeklinde cevaplar veriyor. Yani burada Romen Diyojen'in kesinlikle kendisiyle savaşmak istediğini, Selçuklu Devleti'ni yıkacak çok büyük bir Doğu İran'a kadar uzanan sefere çıktığını anlıyor. Dolayısıyla Romen Diyojen'in niyetini defaatle de ölçmüştür. Yani birden fazla elçi göndererek onun tam olarak niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışmıştır. Ve bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Artık şunu görmüştür. Ya başkente kadar bu ordu gelecekti, kendisiyle başkentin yakınında savaşacaktı. Ya da kendisi o orduyu gelmeden önce sınır boylarına yakın bir kalede veya ovada karşılamak zorundaydı. Böylece savaşın yerine kimin karar verdiğiyle ilgili bir sonuca da gidebiliyoruz. Yani savaşın nerede yapılacağı konusunda Sultan Alparslan mı savaşın yerini belirlemişti, Romen Diyojen mi belirlemişti konusunda Sultan Alparslan'ın elçilik heyetinin tavırlarından savaşın yerini de belirleyen tarafın Selçuklu Devleti olduğunu anlıyoruz. Çünkü Romen Diyojen açıkça ilan ediyor zaten. Rey'de görüşürüz, Rey önlerinde savaşırız şeklinde böyle açıkça cevaplar verdiğini görüyoruz. Sultan Alparslan da Rey önlerinde değil, Malazgirt önlerinde görüşürüz demiştir.
Ki hocam
yani
belki
adeta böyle bir savaş yeri belirlemesi söz konusu.
Burada belki bir kez daha hatırlatmakta fayda var dinleyicilerimize. Savaşın yerini belirleyen kimse bir adım zaten önde oluyor. Babası Çağrı Bey de Dandanakan'da Gazneli Mesut'ta savaşın yerini belirleyen olmuştu hocam. Aynısını evet. Oğlu Sultan Alparslan da yapıyor evet.
Tabii genel olarak savaşlarda böyle bir husus söz konusu. Savaşın gidişatı açısından bu çok önemli, savaşın yerinin belirlenmesi. Savaşa nasıl hazır olduğunuzla da ilgili savunma savaşlarında savaşın yerini yine siz belirleyebilirsiniz. Evet, Rey önlerinde de bir zafer kazanılabilirdi ama Malazgirt zaferinin mahiyeti şu. Demek ki Selçuklu kuvvetleri o kadar kendisine güveniyor ki Sultan Alparslan aynı zamanda Romen Diyojen'in ordusu içerisinde de bir takım faaliyetlerde bulunmuş olmalı. Ki Romen Diyojen'in ordusundan büyük ayrılıklar söz konusu olmuştur savaş sırasında. Malazgirt önlerinde meydan savaşına girerken düşman ordusunun kendi içerisinde homojen olmadığını, yani bir bütün ahenk içerisinde savaşan yek vücut bir ordu olmadığını anlıyoruz.
Evet. Hocam savaşın seyrine geçeceğiz. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam edeceğiz sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Birinci bölümümüzde savaşa kadar geldik, Malazgirt Savaşı'na kadar. Güray Kırtlık hocamız bu süreci bizlere aktardı. Haberleşmeleri, yazışmaları, iki tarafta savaş hazırlıklarını tamamladı ama önemli bir vurguda bulundu hocamız. Dedi ki Sultan Alparslan belirlemiştir savaşın gerçekleşeceği yeri, ki tarihte bu önemliydi. Hocam bu arada bu haftaki dinleyicimiz Eskişehir'den. Eskişehir'den Necati Kahyaoğlu adlı dinleyicimiz bize ilk ulaştı. Güle güle okusun bu güzel kitabı. Sultan 1. Alaaddin Keykubat Devri, Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi. Eskişehir'den Necati Kahyaoğlu adlı dinleyicimize gönderiyoruz. Türk Tarih Kurumumuza, TRT'ye, radyomuza büyük katkılarıyla.
Hayırlı olsun diyoruz dinleyicimize, tarihli dinleyicimiz Necati Bey'e.
Hem kitap okusun hem bizi dinlesin değil mi hocam?
Evet, evet. İyi okumalar diliyoruz.
Hocam şimdi geldik. Savaş hazırlık. Ordular yerlerini aldılar. Bu esnada daha önceki Türk kağanlarının yaptığı işler var. Örneğin Mete Kağan Pençeng Savaşı'ndan önce diyor ki ben bu okuma attıktan sonra bu savaş başlamıştır. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Daha sonra görüyoruz Avrupa Hunlarına geçiyoruz. Marikanlum Savaşı'ndan önce yine Atilla ben okuma attım. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. İsteyen gitsin diyor. Burada da galiba Sultan Alparslan'ın savaştan önce böyle bir konuşması var.
Sultan Alparslan'ın savaştan önce defaatle divanını topladığını görüyoruz. Savaş divanı toplamıştır. Buna göre bir savaş planı yapmıştır. Yani tek başına hareket eden bir kişi olarak değil de onu gerçekten bir ortak akılla hareket eden, bir devlet aklıyla hareket eden kişi olarak tanımlayabiliriz. Savaşın neresi olacağı, nasıl başlayacağı, zamanı ve harekat planı bizzat kendisi tarafından bir divanda kararlaştırılan ortak bir plandır. Kendisinin aynı zamanda fakihi olan, müftüsü olan Buharalı Ebu Nasır Muhammed'e hangi zamanda başlayalım diye sorduğunu biliyoruz. O da geleneksel anlamda cuma gününün uygun olacağını, cuma günü cuma namazından sonra bütün İslam aleminde kendisine dualar yapıldıktan sonra ordusunu toplayıp bir konuşma yapması gerektiğini, ordunun moralinin çok iyi olması gerektiğini ve bu namazın tabii bir meydan savaş namazda olacağını ifade ettiğini görüyoruz. Kendisi o gün çok özel bir elbise giymiştir. Padişah elbisesi değildir üzerindeki. Sıradan bir beyaz kumaştan yapılmış, dikilmiş bir beyaz kaftan giydiğini görüyoruz. Kendisi bu vakitte yani cumadan sonra yapmış olduğu konuşmada askerlere az önce de ifade ettiğiniz anlamda gerçekten de duygusal bir konuşma yapmıştır. Şehit düşerse vurulduğu yere defnedilmesini, kendisinden sonra ise oğlu Melikşah'a itaat edilmesini bildirir. Melikşah ise reyde bırakmıştır. Elbisesinin kendisinin kefeni olduğunu belirtmiştir. Ayrıca atının kuyruğunu bağlamış ve uzak silahlarını yani uzaktan atılan ok gibi, yay gibi silahlarını bırakmış, kılıç ve kalkanını almıştır. Bu kararlılığı gösteriyor. Topuzunu almıştır, kılıcını almıştır, kalkanını almıştır. Halbuki ok ve yayını alabilirdi. Ok ve yayını alırsa ne yapacaktı? Geriden işte hedefi uzaktan gözetleyerek bir ok atabilirdi. İşte uzaktan yönetebilirdi savaşı. Ancak bu onun ordusuna vermiş olduğu bir kararlılık göstergesi, kendisinin canını ortaya koyduğunu ifade eden her türlü hali söz konusudur. Seçmiş olduğu vakit bir istişareyle, tabii bir danışmayla karar verdiği vakittir ama ordusunun önünde kılıç çekmiş olması, kalkanıyla beraber ordusunun önünde kılıcını çekmiş halde atına binmesi ve hücum emrini kılıcıyla vermiş olması gerçekten anlamlıdır. Yani geleneksel anlamda baktığımız zaman birçok seferde ve savaşta Türk hükümdarlarının ok atmak suretiyle savaş emrini verdiğini veya kendisinin bir sözlü talimatıyla birisinin attığı okla başlar savaş. Burada ise Alparslan'ın bizzat kendisini kılıç çektiğini görüyoruz. Kendisi kılıç çekip bizzat atını evet, ileri hocam. Sürünce savaş başlamış oluyor. Böylece karar verdiğini anlıyoruz. Tabii savaşın taktiksel anlamda çok önemli noktaları var. İlerleyen safhalarına baktığımızda Roma tarafında, Roma ordusunun imparatoru olarak merkez karargahında Romendiogen bulunuyor. Sağ kolunda ve sol kolunda peçenek kuvvetleri, uzlar, kuman kıpçaklar bulunuyor. Ayrıca Balkanlardan gelen Frank şövalyeleri, Fransa'dan getirilen Haçlı şövalyeleri, Bulgar şövalyeleri, Macar şövalyeleri, Sırp şövalyeleri, bunların hepsi ordu içerisinde bulunuyor. Kendisinin merkez kuvvetini bizzat ileri sürmesi bir manevra ile ileri gelmiş olan Selçuklu ordusunun ana kuvvetinin ileri atıldığını düşünmesinden kaynaklanıyordu. Ancak bir sahte ricat hareketiyle Selçuklu ordusunun Bizans imparatorunun da bulunduğu merkez ordu kısmını daha merkezi bir şekilde kendi ordusunun kanatları arasına alacak şekilde ileri çektiğini anlıyoruz ki bu bir kuşatma harekatıydı. Aynı zamanda Roma ordusunun merkez çekirdeğini, yönetim bölümünü kuşatacak bir çember halinde yerleştirilmişti Selçuklu ordusu. Kanatların kapanmasıyla birlikte Romen Diyojen'in bir kuşatma harekatı içerisinde kaldığını, kendisini kurtaracak yedek kuvvet veya yancı kuvvetlerin ise savaşa girmediğini görüyoruz. Bu durumda Romen Diyojen çok zorlu bir savaşla yüz yüze kalmıştır ve sonuç olarak da Türk tarihi açısından çok büyük, önemli bir zafer. Aynı zamanda da Roma tarihi açısından da bu kadar önemli ve büyük bir hazırlıkla yapılmış olan seferin sonucunda ilk kez bir Sezar, bir Basileus sıfatına sahip imparator esir düşmüştür.
Hocam, savaşın öncesinde güçler dengesi anlamında neler söylenebilir?
Güçler dengesini kaynaklardaki geçen ifadelerle net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kesin olarak Roma ordusu Türk ordusundan çok daha kalabalıktı. Bu kesin bir bilgi. Çünkü bütün kaynaklarda Roma ordusu hem Bizans kaynaklarında hem de İslam kaynaklarında, Türk tarihi kaynaklarında da daha fazla gösteriliyor. Yani Bizans'ın kendi kaynakları da kendisi verdiği rakamlara göre Selçuklu ordusundan daha kalabalık olduğunu kabul ediyor. Buna göre 100 bin ile 600 bin arasında Roma ordusunun değişen rakamlar anılıyor. Dolayısıyla 200 bin diyen kaynakta var, 100 bin diyen de var, 600 bin diyen de, 400 bin diyen de var. Burada tarihçilerin bir gerçeği görerek ifade etmesi gerekiyor. Yani başka veriler var elimizde. Gerçekten Roma bu çağda ne kadar ordu çıkarabiliyordu bunu biliyoruz. Buna göre 150 bin ila 200 bin arasında bir ordu makul bir ordu olarak çıkarabilir. Çünkü Avrupa'dan da getirilen askerler var. Sadece Bizans'ın kendi içerisindeki, sınırları içerisindeki ordu değil de Balkanlardan toplayarak, İtalya'dan, İspanya'dan, bütün Avrupa ülkelerinden aldığı kuvvetlerle beraber gelmiş bir büyük ordudan bahsediyoruz. Anadolu'da da Peçenekler, Oğuz, Kuman, Kıpçaklar, Balkanlardan gelenlerle birlikte çok büyük bir toplanmış ordu, yani farklı milletlerden, kavimlerden ve hatta dinlerden ordu var Roman Diyojen'in ordusu içerisinde. En az belirten kaynak 100 bin diyor. Selçuklu ordusu için ifade edecek olursak, Selçuklu ordusunun 20 bin civarında olduğunu söyleyen de var. 100 bin olduğunu söyleyen de var, 100 bine yakın olduğunu söyleyen de var. Kaynaklar bize Sultan Alparslan'ın 50 bin ila 70 bin arasında kuvvet olduğuna, askeri gücü olduğuna dair bir kanaat sahibi olmamıza yetiyor. Yani 50-70 bin arasında bir kuvvet ancak çıkarabilecek durumdaydı. Hafif teçhizatlı olması dolayısıyla Selçuklu süvari birliklerinin sayısı da genel olarak böyledir. Hem Alparslan zamanında hem de daha sonrasında Sultan Melikşah zamanında da Selçuklu ordusunun genel kuvveti 50 bin ila 100 bini geçmiyor. Yani bu arada dolaşıyor. Hatta son Selçuklu hükümdarı, Büyük Selçuklu Sultanı Sancar zamanında ordunun en güçlü olduğu dönemdir. Selçuklu ordusu kendi tarihinin en kalabalık sayısına o zaman ulaşmıştır. Çünkü çok daha kalabalık bir ülke var Sancar zamanında. Hindistan'a hakim, Orta Asya'da Türkistan'a hakim, Anadolu'ya hakim, Hicaz'a, Suriye'ye hepsine hakim bir Sancar'dan bahsediyoruz. Onun ordusunda 100 bin süvari var. Sadece süvari 100 bin. Alparslan'ın ordusunda ise süvari kuvveti 50 bin civarında, yani ikiye katlamış ordu Sancar zamanında. Büyük Selçuklu Devleti'nin büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Melikşah'tan itibaren de devam ediyor bu. Her ne kadar taht kavgaları olsa da sonrasında devlet büyümeye devam ediyor.
Evet. Hocam, az önce Roman Diyojen'in ordusunda, Roma ordusunda savaştan önce Sultan Alparslan'ın faaliyetlerde bulunduğunu söylediniz. Daha sonra savaşın seyrini aktarırken de kanatlarının çalışmadığını, kanatlarının savaşa girmediğini ve merkezde Roman Diyojen'in o bizim ünlü hilal taktiğiyle imhaya uğradığını söylediniz. Kanatlardaki bir saf değiştirme mi var? Buradaki sorun Roma açısından nereden kaynaklandı? Yani savaş öncesinde Sultan Alparslan'ın faaliyetlerinin etkisini hocam burada.
Savaş öncesinde Sultan Alparslan ile Peçenekler arasında bir irtibat olduğunu anlıyoruz. Savaş sırasında da saf değiştirme şeklinde veya savaştan geri durma şeklinde bir takım hareketler görüyoruz. Bunların Malazgirt zaferinin kazanılmasında çok önemli bir pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bir şey daha belirtelim. Böyle olmasa bile Peçenekler ayrılabilirdi. Neden? Roma tarihini çok iyi tahlil etmek lazım, gözlemek lazım. Roman Diyojen Balkanlarda Peçeneklere ne yapmıştır? Çünkü Peçenekler de sonuçta Kumanlarla birlikte düşündüğümüzde Roman Diyojen'le savaşıyorlardı bir yıl, iki yıl öncesinde. Tahta geçmeden önce karşılarında bir imparator olmayan general Roman Diyojen vardı ve aynı kuvvetler bu defa Roman Diyojen'le beraber Selçuklu Türklerine karşı savaşırken herhalde kiminle savaştığını çok iyi bilen bir Peçenek beyi olarak Tarkanuetes'i tanıyoruz. Orada Tarkanuetes Peçenek komutanıdır ve Roman Diyojen'in de sol kolunda bulunan ordu başkanıdır. Dolayısıyla sol kol komutanı olarak atamıştır. Sağ kolda da yine Türk kuvvetleri var. Bu takdirde biz Peçeneklerin çok yönlü sebeplerle savaşa katılmadığını söyleyebiliriz. Sultan Alparslan'la haberleşmelerini kendileri de yapmış olmaları muhtemel. Yani Alparslan'ın ayrı bir haber ekibi göndermesi yanı sıra onların da kendilerinin Anadolu'dan gelen Türkleri çok önceden bu yana tanıdığı anlaşılıyor ki daha önceki seferlerde de Peçenekler vardı. Yani 1067, 1068, 1064 yılındaki savaşlarda, Tuğrul Bey zamanındaki savaşlarda Türklerle Anadolu'dan gelen Selçuklularla Peçenekler bunlar hepsi birbiriyle sık sık karşılaşan topluluklar. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'nin kim olduğunu Peçenekler, Kumanlar ilk kez görmüyorlar, tanıyorlar, biliyorlar. Tabii bir şekilde saf değiştirmiş olmaları anlaşılır. Siyasi, askeri gerekçelere de dayanıyor. Duygusal gerekçeler de var. Niçin savaşsınlar idi Selçuklularla? Bu kendileri açısından makul gerekçeler taşımıyordu. Roman Diyojen'in her ne kadar Bizans imparatoru dirayetli bir general olsa da onları bir arada tutacak bir takım tedbirleri alamadığını da anlıyoruz. Bu idari tecrübesizlikle ilgili midir veya onun ordusuna güvenirken aynı zamanda Roma ordusunun o ağır silahlarına güvenmesi anlamında bir güven de kastediliyor. Çünkü Roman Diyojen'in ordusunda gerçekten çok büyük silahlar var. O tarihe kadar yapılmamış çok büyük dev bir mancınık yapıldığını biliyoruz. Bir tane büyük mancınık, diğerleri küçük mancınıkmış. O büyük mancınığın attığı taşların metrelerce yani mesela 200 metreyi bulan bir uzunluğa kadar 50 metre atan mancınık var, 100 metre atan var. Bu şekilde mancınıklar da farklı uzaklıklara taşlar atabiliyorlar. İşte 20 metre atan mancınık var. Çok kısa mesafelere taş atabilen mancınıklar da var böyle. Mancınıkların büyüklüğüne göre, attığı taşın büyüklüğüne göre mesafeleri de değişiyor.
Evet hocam, son bir dakikamıza girdik. Roma, Doğu Roma, Bizans ve Roman Diyojen açısından sonuç tam bir bozgun olarak nitelendirilebilir.
Tabii ilk kez bir Roma imparatoru, biz buna Bizans da diyoruz ama genel anlamda Roma imparatorudur. Bir Sezar esir düşmüştür. Roman Diyojen Sultan Alparslan tarafından iyi karşılanmış, hoş karşılanmış. Bir takım sorular ve sohbet de yapmıştır onunla. Çok iyi bir muamele yaptıktan sonra barış anlaşması gerçekleştirmiş. Anadolu'nun büyük bir kısmının Türklere terkiyle sonuçlanan, savaş tazminatı ödeme vaadinde bulunan, Selçuklu Devleti'ne her yıl vergi vermeyi taahhüt altına alan, Selçuklu Devleti'ne bağlanıyor Roma bu savaş sonucunda. Bu çok önemli bir karardı. Ayrıca Sultan Alparslan'ın yapacağı askeri seferlerde ordu gönderme taahhüdü var. Askeri ittifak kararı var. Urfa, Malazgirt, Antep, Çukurova bölgesi Selçuklulara bırakılıyor. Bütün Suriye bölgesi. Ve Romen Diyojen'in kızlarından birisi de Şehzade Melikşah'la evlendiriliyor. Anlaşma şartları arasında bu gibi maddeler var. Gerçekten savaş tazminatı ve anlaşmadaki askeri maddelere baktığımız zaman Selçuklu Devleti'nin kesin olarak Bizans'ı kendisine bağladığını söyleyebiliriz.
Bu çok büyük zaferin sonuçlarını Türk tarihi ve Roma tarihi açısından ve dünya tarihi açısından önümüzdeki hafta konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam bu hafta sonundayız. Süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağolunuz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık Güray hocam. Eksik olmayın.
İyi programlar diliyorum.
Ve değerli dinleyicilerimiz bu haftada bitiriyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.